Tahrim 33, sayfa 366. Tacizci Lars Kepler. 93. bölüm. Adam Margot'u tekrar görene kadar vakit geçmek bilmedi. Margot trabzana tutunarak yavaşça yürüdü, sonra elini karnına koyup durdu. Sokağa çıkıp adama doğru yürürken burnu kireç gibi bembeyazdı ve alnı terden parlamıştı. Polis memurlarına duyduğu öfkeyi gizleme gereği duymadan "Çıkarın şu kahrolası kelepçeleri!" dedi. Memurlar hemen koşup adamı serbest bıraktılar. Adam bileklerini ovaladı, Margot'un gözlerinin içine baktı. Göz bebeklerinin büyüdüğünü gördü ve midesinin bulandığını hissetti. Korku dolu bir sesle "Neler oluyor?" diye sordu. Margot başını iki yana sallayarak ona yaklaştı. Hızlıca eve ve tekrar adama baktı. "Üzgünüm adam, ne kadar üzgün olduğumu anlatamam." Adam arabanın kapısını açtı ve sertçe "Neden?" diye sordu. Margot "Otursana," dedi. Adam yine de arabadan indi ve içinde tuhaf bir boşluk hissi duyarak Margot'un karşısında durdu. "Katrina mı?" diye sordu. "Söylesene, yaralanmış mı?" "Ölmüş. Onu kapı ağzında gördüm, onu gördüm." Margot "Adam," diye yalvardı. "Emin misiniz? Sağlık görevlileriyle konuştun mu?" Margot ona sarıldı fakat adam kendini kurtararak bir adım geriye gitti ve ince bir dalda sallanan ağır böğürtlenler gördü. Margot tekrar "Çok ama çok üzgünüm," dedi. "Öldüğünden emin misin? Yani ambulans geldi. Eğer Katrina öldüyse ambulansın burada ne işi var?" "Olay yerinin adli incelemesi bitene kadar karım burada kalacak." "Holde mi? Bana nerede olduğunu söyleyebilir misin?" "Kazan dairesinde. Herhalde orada saklanmıştı." Adam Margot'a baktı ve bacağındaki acı birdenbire zonklayarak tüm bedenini ele geçirmeye başladı. Bütün polis memurlarının evden çıkmalarını ve rapor vermek üzere komuta aracının yanında toplanmalarını izledi. Zihninde bir ampul yandı. Karısı neredeyse güvendeydi ama adam onu dışarı çıkarmak üzere olan polis memurunu vurmuştu. "Bir meslektaşımı vurdum," dedi.
"Şimdi onu düşünme. Bu gece bende kalıyorsun. Patronu arayacağım."
Margot kolunu tutmaya çalıştı ama adam ona sırtını döndü. "Yalnız kalmam gerek. Üzgünüm. Ben..." Helikopter az ötede görünüşe göre spor sahasının üstünde geziniyordu. Adam "Vaizi yakalamışlar mı?" diye sordu.
"Onu yakalayacağız adam. Kendisi bu civarlarda. Elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz."
Adam birkaç kez başıyla onayladıktan sonra yine sırtını döndü. "Bana biraz izin ver," diye fısıldadı, birkaç adım attı ve bir çalının dalını çekiştirdi.
"Margot, burada kalman gerekiyor," dedi.
Adam birkaç saniye ona baktı, sonra yavaşça bahçeye doğru ilerledi. Elleriyle yüzünü tutuyor, Margot'un söylediklerini sindirmeye çalışıyordu. Ama karısını görmesi gerektiğini biliyordu çünkü onlara inanmıyordu. Bu doğru değildi, olamazdı. Katrina'nın bu konuyla hiçbir ilgisi yoktu. Adam evin etrafında yürümeye başladı. Yeşil hortum biçilmemiş çimlerin arasında uzanıyordu. Havada uçuşan bir grup Tatarcık polis arabalarının yanar döner mavi ışıklarında göze çarpıyordu. Evin arka tarafına vardığında ortalık karardı. Adam kendisini yuvarlak barbekünün kırmızı kubbesinde siyah bir silüet olarak gördü. Köşeyi döndü, mahzen kapısı açıktı, ip kesilmişti. İçeri girdi, içerideki bütün ışıklar kapalıydı. Yukarı katta yürüyen insanların ayak seslerini duyabiliyordu. Bir adli tıp görevlisi yürüme plakalarını döşüyordu. Adam bir adım daha attı ve işte o zaman kazan dairesinin soğuk neon ışığında karısını gördü. Katrina kazana yaslanmıştı ve her yer eşofmanı, tişörtü, zemin, kan içindeydi. Saçları bir kulağının arkasına atılmıştı ama yüzünün büyük bir kısmı kesilip atılmıştı. Göğüs kafesinin tamamını kaplayan koyu renkli kanlar ışıldıyordu ve sol eli sağ elinin parmaklarını sıkıyormuş gibi görünüyordu. Adam geriye doğru sendeledi, kendi soluklarının sesini duydu, bir toz deterjan paketini devirdi, kendi yağmur çizmelerine basıp tökezledi ve tekrar bahçeye çıktı. Soluk soluğa kalmıştı ama ciğerlerine yeteri kadar hava dolduramayınca elini ağzına götürmeye başladı. Artık hiçbir şey anlayamıyordu.
Yarım saat önce acil durum çağrısı yapılmıştı. Şimdi ise her şey geri dönülemez şekilde değişmişti. Adam bahçeye geri dönmek üzere yürümeye başladı ve tam çürümüş yaprak yığınının yanından geçerken ormandan gelen bir dal çatırtısı duydu. Bir polis memuru evin köşesini dönüp ona seslendi. Fakat adam ağaçların arasında yürümeyi sürdürerek orada kıpırdayan birinin sesini takip etti. Arkasındaki projektörler açılınca evi ve bahçesi bir ışık seli altında kaldı. Ağaçların gövdeleri bir kül tabakasıyla kaplanmışçasına parlak griye büründü. Sanki adam bir yeraltı ormanındaydı. 20 metre ötede bir adam dikilmiş ona bakıyordu. Hafifçe ışıldayan bitki gövdelerinin arasında bakışları buluştu ve adamın karşısındaki kişiyi tanıması birkaç saniye sürdü. Bu, psikiyatr Eric Maria Bark'tı. Her şeyin farkına vardığında kafasında bir ampul yandı. Farkındalık bir baltanın kütüğe vuruşu kadar sarsıcıydı. Adam eğildi ve bileğindeki silaha uzandı. Kılıfın cırt cırtını açarken kulak tırmalayan bir ses çıktı. Adam hazneye bir kurşun koydu, silahını kaldırdı ve ateş etti. Kurşun Eric'in yüzünün önünde duran bir dalın tepesine isabet edip yön değiştirdi. Havaya kıymıklar uçuştu ve adam psikiyatrın irkildiğini gördü. Eli titriyordu. Bu sefer daha aşağıya nişan almaya çalıştı. Psikiyatr geri çekildi ve adam tekrar ateş etti. Koyu renk dallar ikisinin arasında sallanırken kurşun adeta yok oldu. Adam psikiyatrın koştuğunu, çömeldiğini, sonra bir yamaçtan aşağıya kayarak kalın bir ağaç gövdesinin arkasında kayıplara karıştığını gördü. Peşinden gitti ama artık onu göremiyordu. Doğruca köknar dallarının içine doğru koştu. Adamın atış seslerini duyan polis memurları bahçeden koşarak geldiler ve ormanın sınırı birdenbire parlak ışıklarla doldu. Biri silahını indir diye seslendi. Adam silahını indir. Adam arkasına döndü ve kollarını havaya kaldırdı. Katil hala ormanda dedi adam soluk sola. Katil hipnozcu, kahrolası hipnozcu. 94. Bölüm. Eric derin bir nefes alarak gece göğüne ve koyu renkli ağaç tepelerine baktı. Düştükten sonra bayılmış olmalıydı, sırtı fena halde acıyordu. Yamaçtan aşağı kayarken bir yerlere sürttüğünü biliyordu. Ayağa kalktı ve elini kayanın ıslak yüzeyine uzattı. Burnuna yosunları ve eğrelti otlarının kokusu geliyordu. Yukarı bakınca ağaçların arasında yanıp sönen parlak ışıkları görebiliyordu. Çömelip çalılıkların arasından ilerleyerek yoluna çıkan bir dalı kenara itti ve yamaçtan uzaklaştı. Uzaktan gelen köpek havlamaları yaklaşmakta olan bir helikopterin patırtısıyla birleşti. Eric dar bir yolda vaizin peşinden gitmişti ama ağaçlar sıklaştıkça o kadar karanlık olmuştu ki onun izini kaybetmişti. Bir süre ayakta durup etrafına kulak vermiş ama tepesindeki dalların arasında esen rüzgarın sesinden başka bir şey duymamıştı. Sonunda arabaya geri dönüp orada beklemeye karar vermişti. Sonra birkaç acil durum aracının sirenleri yolun bir noktasında ormanlık arazinin uzağında birleşmişti. Eric arabaya döneceği yerde Yuna'nın polislere haber verdiğini, hatta vaizi yakalamış bile olabileceklerini düşünerek o tarafa doğru yürümeye başlamıştı. Orman sık ve kayalıktı. Eric'in karanlıkta yolunu bulması biraz zaman almıştı. Ama bir süre sonra ağaçların arasında yanıp sönen gri mavi ışıkları seçebilmişti. Derken kendini aniden Ulusal Suçları Araştırma Şubesi'nden adam Yusuf'un karşısında dikilirken bulmuştu. Eric bir yamaçtan aşağı koşarken adam gözlerinin içine baktı ve bana ateş etti diye düşündü. Peki ne oldu? Ben gittikten sonra diyarda ne oldu? Ayağının altındaki gevşek taşlar kayınca neredeyse düşecekken bir dala tutundu ve sivri bir şey derisini kesti. Avucunun kanla ıslandığını hissedince durdu ve hızlanan soluklarını yatıştırmaya çalışırken ağaç tepelerinin üstünde yeniden helikopterin sesini duydu. Acaba kurbanlar hakkındaki bütün gerçeği söylemediği için cinayetlerle ilgisi olduğunu mu düşünüyorlardı? Eric polislere nasıl yalan söylediğini, Rocky'nin şahidini nasıl gizlediğini ve Björn'ün hipnoz altındayken söyledikleri hakkında nasıl sessiz kaldığını düşündü. Helikopter ormanın üstünde gezinerek projektörlerle arama yapıyor ve giderek yaklaşıyordu. Saklanması gerekiyordu. Dallar ışırdıyordu, ağaç tepeleri sallanıyordu, yapraklar yerlerinden çıkarak havada dönüp duruyordu. Eric pervanelerin patırtısını içinde hissedebiliyordu. Bir ağaca yaslandı ve etrafındaki dallar kırbaç gibi bedenine çarparken hiç kıpırdamadan durdu. Girdap gibi dönen havanın giysilerini çekiştirdiğini hissederek bu düpedüz delilik diye düşündü. Az kalsın vurulacaktın. Yüzüne kuru toprak ve yere düşmüş çam iğneleri savruldu. Helikopter hızla ilerledi ve projektör ormanda gezinerek ağaç gövdelerinin arasında yanıp söndü. Avladıkları kişi oydu. 20 metre kadar öteye vuran birkaç ışık huzmesinde ağır silahlarla donatılmış, kasklı, kurşun geçirmez yelekli ve yeşil saldırı tüfekli iki hızlı müdahale memuru gördü. Helikopterin ışığı bir örtü işlevi gören ağaçların arasından Eric'e ulaştığı anda memurlardan biri o tarafa döndü. Adrenalin kan donduran bir iğne gibi Eric'in damarlarına hücum etti. Etraf yine karardığı sırada bir el ateş edildi. Kurşun başının hemen üstündeki ağaç gövdesine çarparken Eric namlunun parladığını gördü. Silah sesi kayalara çarpıp yankılandı. Helikopter yükseldi ve patırtılar kulakları sağır edici bir hal aldı. Eric çömeldi ve ardına bakmadan telaşla ağaçsız bir alandan geçti, kayıp poposunun üstüne düştü ve dalların arasından cadde ışıklarını görene dek sık çalılıkların arasında koştu. Dikkatle yola yaklaşarak ilerlemeye devam etti. Yanından bir araba geçti ve Eric az ötede kurulan barikatı, çivili kapanları, devriye arabalarını ve siyah üniformalı memurları gördü. Çalılıkların arkasına saklandı. Sırtı terden sırılsıklam olmuştu. Üniformalı memurlar şimdi daha yakındaydı. Eric onların telsiz konuşmalarını duyabiliyordu. Sonra diğer yöne siyah camlı komuta aracına doğru yürüyerek uzaklaştılar. Helikopter ormanlık arazide bir tur daha attı. Çıkardığı ses yol kenarındaki evlerin arasında tüm şiddetiyle yankılandı. Eric hendekten aşağı kaydı ve diğer tarafa tırmandı. Polislere bakmadan asfalt yolda yürümeye başladı. Paslı bir turnikenin yanındaki eğri büğrü kapıdan geçerek Vesta Berga okulunun oyun sahasına giden yolu takip etti. Kırmızı bir koşu parkuru bir futbol sahasının etrafında kocaman bir elips çiziyordu ve uzun direklerin ucundaki projektörler açıktı. Eric'in kalp atışları o kadar sertti ki boğazı acıyordu. Kalenin arkasındaki çitin dibinde duran futbol toplarından birini alarak taç çizgisine yürüdü. Önündeki topa vurarak yavaşça sahada ilerledi ve ışıkların ortasına daldı. Sahanın merkezine vardığında helikopter yine üstünden geçti. Eric yukarı bakmadan önündeki topa vurmaya devam etti. Açtığı her metre polisle arasındaki mesafeyi açtı. Ayağını toptan çekmeden oyun sahasının bir ucundan diğer ucuna kadar geldi. Eric topu kaleye sokup koşu parkurundan geçtiğinde giriş kapısının üstünden atladığında ve görünüşe göre trafiğin normal seyrinde aktığı bir caddeye çıktığında helikopter çoktan uzaklaşmıştı. Eric telefon meydanı metro istasyonundan geçti ve polis operasyonundan uzaklaşmaya devam ederken Yuna Linna onu aradı. Eric sesini titretmemeye çalışarak ''Neler oluyor Yuna?'' diye sordu. ''Polis bir helikopterle peşime düştü, beni vurmaya çalıştı. Bu delilik, ben hiçbir şey yapmadım, sadece vaizi takip ediyordum.'' ''Bekle Eric, dur biraz, şu anda neredesin, güvende misin?'' ''Bilmiyorum, telefon meydanının ilerisinde boş bir caddede yürüyorum. Olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyorum.'' ''Vaizi adamın evine kadar takip etmişsin.'' dedi Yuna. ''Adamın karısı sonuncu kurban, kadın ölmüş.'' ''Hayır!'' Eric'in soluğu kesildi. ''Herkes panik halde.'' dedi Yuna karamsarca. ''Cinayeti senin işlediğini düşünüyorlar. Çünkü...'' ''Eric, o zaman konuş onlarla.'' diyerek sözünü kesti. ''Cinayetin hemen ardından evin yakınında görülmüşsün.'' ''Evet ama...'' Eric bir arabanın yaklaştığını duyunca sustu. Bir kapı ağzına daldı ve sırtını caddeye döndü. Araba gittikten sonra ''Peki doğrudan teslim olamaz mıyım?'' diye sordu. Yuna ''Bir plan yapmadan olmaz.'' diye cevap verdi. ''Eric, polislere güvenmiyor musun?'' diye sordu. ''Az önce seni vurmaya çalıştılar.'' dedi Yuna. ''Ve bu bir yanlışlık değilse o zaman teşkilatta intikam peşinde koşanlar var.'' Eric elini ıslak saçlarının arasından geçirerek son birkaç gün içinde olup biten bütün beklenmedik şeyleri anlamaya çalıştı.
''Sonunda seçeneklerim neler?'' diye sordu. ''Sence ne yapmam gerekiyor?''
''Eğer bana biraz zaman verebilirsen polis operasyonu sırasında neler olduğunu öğrenmeye çalışırım.'' dedi Yuna. ''Senin hakkında içeride dönen konuşmaları ve ortaya çıkmanın güvenli bir yolu olup olmadığını araştırırım.''
''Pekala.''
''Yuna, fakat ortalıkta görünmemelisin.'' dedi.
''Bunu nasıl yapacağım? Ne yapmam gerekiyor?''
''Arabana çoktan el koymuşlar. Evine veya arkadaşlarından birine gidemezsin. Bu konuşmadan sonra telefonundan kurtul. Çünkü polisler telefon kapalıyken bile izini sürebileceklerini biliyorlar. Büyük olasılıkla şu anda takipteler. Yani fazla zamanımız yok.''
''Anlıyorum.''
Yuna'nın öğütlerini dinlemeye çalışırken Eric'in yanaklarından ter damlaları süzülüyordu. ''Bir bankomat bul ve çekebildiğin kadar para çek. Bunu yapmak için son şansın. Ama parayı çekmeden önce şehrin başka bir bölgesine nasıl çabucak gideceğini hesaplaman gerek. Çünkü ufacık bir hatanda tepene binmeye hazır olacaklar.''
''Pekala.''
''Yuna, kontörlü bir telefon kartı al ve beni ara ki numaranı bileyim.'' diye devam etti. ''Başka hiç kimseyle temas kurma ve kimlik talep etmeyen bir sığınakta uyu.''
''Bunca şeyden sonra herkes benim suçlu olduğuma inanacak.'' dedi Eric.
''Sadece ben vaizi bulana kadar dayan.'' dedi Yuna.
''Eğer Rocky'yi hipnotize etme şansım olursa işimize yarayacak bazı detaylar.''
Yuna bu artık mümkün değil diyerek sözünü kesti. ''Rocky tekrar gözetim altında.'' 95. Bölüm. Yuna ertesi sabah erkenden eski odasına gittiğinde Margot üstünde "kamyonetli adamlar eşcinsel değildir" yazan bir tişörtle masasının ardında duruyordu. Kalın saç örgüsü çözülmek üzereydi. Gözlerinin altında koyu halkalar ve ağzının etrafında derin çizgiler vardı. Yuna'ya bir şeker paketi uzatarak "üst düzey görevlerin bulunduğu bir acil durum toplantısına gittim" dedi. ''Bölge Emniyet Müdürü Carlos ve Ulusal Polis Kurulu'ndan Annika da oradaydı. Ön soruşturma şu anda yüksek öncelikli. Artık elimizde çok daha fazla kaynak var. Ulusal bir acil durum çağrısı yapıldı ve yarın bir basın toplantısı yapmaya hazırlanıyorlar.''
Yuna adam nasıl diye sordu.
''Bilmiyorum, görevden alındı. Bir psikologla görüşmek istemiyor. Ailesi yanında ama...''
Yuna korkunç dedi. Eric'in konuşmaları biter bitmez telefonundan kurtulması yönündeki öğüdüne kulak verdiğini umdu.
''Högdalen'deki kanepe diyarında gerçekleştirilen büyük polis ve acil durum hizmetleri operasyonu sırasında savcıdan tutuklamalar hakkında bir karar beklerken yakaladıkları onca insanı Houdinge'deki gözaltı merkezine götürmek için bir otobüs kiralamak zorunda kalmışlardı. Çok sayıdaki ölü ve yaralının suç dünyasındaki güç savaşının kurbanları olduğu tahmin ediliyordu. Narkotik madde bulundurduğu için gözaltına alınan adamlardan biri Rocky Kirkland'tu. Giysilerinin arasına her biri %30 oranında 250 miligram eroin içeren 11 hap gizlemişti. Yuna öne eğilerek, "Diyarda katili gördük. Eric onun peşine düşünce Katrina'nın evine kadar gelmiş" dedi.
''Bunu nereden biliyorsun?''
Yuna "Eric bir şey yapmadı" diye cevap verdi.
Margot "Yuna" diyerek içini çekti. ''Bu konuyu benimle konuşabilirsin. İkinizin arkadaş olduğunuzu biliyorum. Ama diğerleriyle görüştüğün zaman dikkatli ol.''
''Eric'in masum olduğunu bilmeleri gerekiyor.''
Margot sabırla "Eric katil çıksın istemiyorsun ama belki de seni kandırıyordu" dedi.
''Diyarda sarı yağmurluklu bir adam gördüm ve Philip Kronstedt'in sarı yağmurluklular hakkında söylediklerini hatırladım. Eric o adamın peşinden gitmiş ve kendini adamın evinde bulmuş.''
Margot Yuna'nın gözlerinin içine bakarak "Peki Katrina da dahil olmak üzere bütün kurbanları tanımasını nasıl açıklıyorsun?" diye sordu.
"Katrina ile ne zaman tanışmış?"
Margot, "Adam ve ben bir seferinde Eric'in evine uğradığımızda Katrina da bizimleydi" diye cevap verdi. "Suzanne Kern ise Karolinska'da hemşire olarak çalışıyormuş. Eric'in öğretim görevleri arasında olduğu bir dersi alıyormuş. Eric Suzanne ile konuşurken çekilen güvenlik kamerası görüntüleri var."
Yuna bu bilginin önemsiz olduğunu kastedercesine elini salladı. Peki Erik neden vaiz olarak tanınsın ki diye sordu.
O zeki biri seni oyuna getirdi. Canı her ne isterse Rocky'nin onu hatırlamasını sağlayabilir.
Ama neden?
Yuna, henüz her şeyi bilmiyorum ama Erik başından beri soruşturmanın içindeydi ve ilerlememizi engelledi. Sonunda Bjorn Kern'den bir tanık ifadesi alabildik ve Erik'in bize Susanna'nın cesedine eli kulağını kapatacak şekilde poz verdirildiğini söylemediği apaçık.
Bjorn bunu hipnotize edildiğinde mi görmüş?
Erik bizi Rocky'ye ve sonra da kendisine ulaştıracak olan bu kulak detayını biliyormuş ve...
Bu hiç mantıklı değil Margot.
Ve Erik, Karsülden de Rocky'yi ziyaret etmiş hem de ben gitmesini istemeden birkaç gün önce.
Yuna elini dosyaya koyarken bakışları buz kesti. Bunlar kanıt değil dedi, bunu biliyorsun değil mi?
Margot sertçe onu gözaltına almak, arama emri çıkarmak ve ulusal acil durum ilan etmek için yeterli diye cevap verdi.
Bana öyle geliyor ki Erik kendi soruşturmasını yürütüyormuş ve gerisi sadece tesadüf.
Failin profilinde uyuyor. Boşanmış, bekar, madde bağımlılığı geçmişi var ve...
Bunlar polis teşkilatındakilerin yarısı için de geçerli diye sözünü kesti.
Cinayetler aşırı miktarda röntgencilik içeriyor. Erik'in hastalarını filme alma konusunda takıntılı olduğunu biliyoruz. Hem de hipnoz altında oldukları ve bu konuda hiçbir şey bilmedikleri zaman bile...
Bunu not almak zorunda kalmamak için yapıyor.
Ama arşivinde binlerce saatlik kayıtlar var ve bir tacizci neredeyse her zaman yavaş ve sistemlidir. Zamana yapılan yatırım hem sahiplenme sürecinin hem de gelişen sözde ilişkinin bir parçası.
Yuna, Margot, dediklerini anlıyorum ama Erik'in masum olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduramaz mısın diye sordu.
Margot dürüstçe bu kesinlikle mümkün diye cevap verdi. Bu durumda vaiz dediğimiz gerçek katilin izini kaybettiğimiz ihtimalini de hesaba katmalısın.
Margot bakışlarını çevirmek için kendini zorladı ve saate baktı.
Toplantı başlamak üzere diyerek ayağa kalktı.
Eğer vaizi bulmamı istersen bunu yapabilirim dedi yığına.
Margot onu çoktan yakaladık diye cevap verdi.
Silahıma, her türlü malzemeye, suç mahalli ve otopsi raporlarına ihtiyacım var.
Margot, buna gerçekten onay vermemeliyim diyerek kapıyı açtı.
Yuna, peki Rocky Kirkland'ı hapishanede görmemi sağlayabilir misin diye sordu. Margot gülümseyerek hiç pes etmiyorsun değil mi dedi.
Koridor boyunca yavaşça yürüdüler. Margot toplantı odasının dışında durdu. Parmaklarını kapının koluna koyarak içeride bekleyenlerin adamın meslektaşları olduğunu aklından çıkarma dedi.
Toplantının oldukça sert bir havada geçmesi olası, öfkelerini dışa vurmaları gerek. Bu onların adamı ve teşkilatı bir bütün olarak desteklediklerini göstermenin bir yolu.
33. ayrımın sonu. Sayfa 378.